Ayrım 8. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 118. Subay çocukları oradan oraya göçmeye, yarı yılı bir okulda, ikinci yarı yılı başka bir okulda okumaya, çevre değiştirmeye alışkındırlar. Benim çocukluğumda böyleydi. Konservatuvara devam edebilmem için babam epeyce uğraşıp tayinini Ankara'ya çıkarana kadar Anadolu'da köy kasaba dolaşmıştık. Fazla eşyamız yoktu. Babamın tabiriyle asker ailesinin her şeyi portatif olmalı. Gerektiğinde bırakıp gidilebilmeli, taşınılan yerde yenileri alınmalıydı. Annem babamın uyumsuzluğu, dik kafalılığı yüzünden oradan oraya sürüldüğümüzü söylerdi. Ne doğru düzgün eşya edinebildik ne de bir yere yerleşebildik derdi. Bu yüzden tartışırlardı bazen. Benim için hava hoştu. Zaten çabucak yakın arkadaş edinemez. Kimseye, ne okula ne öğretmenlere fazla bağlanmazdım. Hayatımın büyük bölümünün geçtiği ordu evi binaları ve bahçeleri iskemlelerinden içinde kırmızı balıklar yüzen küçük havuzlarına kadar hep birbirlerine benzerdi. Yabancılık çekmezdim. Belki çocukluğum boyunca göçebeliğe alıştığımdan, belki sonraki hayatımda aynı göçebeliği bu defa yabancı ülkelerde, kentlerde, birkaç aylığına kiralanmış möbleli dairelerde, birkaç gece kalınan lüks otellerde yaşadığımdan ağır eşya merakım hiç olmadı. Bazen yerel motifler taşıyan bir sehpa, egzotik ağaçlardan yontulmuş bir mask, yerel dokumalardan rengarenk örtüler, şallar, Mozambik'ten sedef kakmalı bir tabure, Hindistan'dan oymalı küçücük bir dolap, öd ağacından bir mücevher kutusu, küçük kilimler, işlemeli yastıklar, bunlara benzer şeyler topladığım olur. Hala da meraklıyımdır bu türden etnik ıvır zıvıra. Bir de tabii armağanlar var. Armağanları, en sevimsizini, zevkimi hiç okşamayanını bile atmaya kıyamam. O armağanı vereni küçümsemek, incitmek gibi gelir bana. Kurunun yeşilliği içinden boğaza bakan bu daireye yerleşene kadar, hoşuma gidip de almaktan kendimi alıkoyamadığım bu küçük eşyalar ya dağılıp gitti, ya da annemin evindeki dolaplarda, kutularda saklı kaldı. Şimdi büyük temizliğe giriştiğimden beri ilk defa evdeki nesnelerin her birini inceliyorum. Bazılarını neden aldığımı, neyin hoşuma gittiğini soruyorum kendi kendime. Bazılarına ise ilk defa görüyormuşçasına vuruluyorum. Kedi bibloları koleksiyonumun mesela. Yarı şaka yarı ciddi, ölmeden önce birine vasiyet edeceğim tek değerli varlığım dediğim dünyanın dört bir yanından toplanmış kediler. Çocukluğumda kucağımdan düşürmediğim, annem görüp de kapı dışarı etmesin diye yatağımın içinde sakladığım, öldüklerinde cenazelerini merasimle kaldırma oyunu oynadığımız tüylü, sıcak, güzel yaratıklar. Kedi yerleşikliği sever, sahibine değil, yerine bağlıdır. Zaten sahibi de olmaz kedinin, kendisini bakıp besleyeni sahip olarak değil, hizmetkar olarak görür. Bazen de anne beller onu. Oradan oraya taşınmak, göçebelik, kediye uygun bir yaşam değildir. Bu yüzden ilk çocukluk yıllarında yarı evde, yarı bahçede baktığım, çoğu hasta, uyuz, kör, topal kedicikler bir yana, kedisever bir arkadaşımın tabiriyle uzun süreli kadrolu kedim olmadı. Evlendiğimde konakta emektar bir kedi vardı. Adı neydi hatırlamıyorum ama ben ona pisik derdim. Bebek doğunca kedi ortadan yok oldu. Sanırım çocuğa zarar vermesin diye evden uzaklaştırmışlardı. Şimdi düşününce pisiğin nereye gittiğini sormadığıma, kapıdışı edilmesine engel olmaya çalışmadığıma hayret ediyorum. O zamanlar dış dünyayla, sevdiğim varlıklarla bile pek ilgilenmediğimin kanıtı. Düşük yoğunluklu bir otizm hali. Kendimi dağıtmadan tek bir konuyla yoğunlaşma, sadece ses ve müziğe kapanma alışkanlığı. Bu kadar çok kedi biblosunu neden toplamışım ki? Gerçek bir kediye duyduğum özlem yüzünden mi? Kediler duvarı boydan boya kaplayan cam raflarda boy boy, renk renk, şekil şekil sıralanmış duruyorlar. Ahşap, kürk, porselen, kristal, cam ya da bez, oniks taşı, mermer, deniz kabuğu, seramik, plastik, akla gelebilecek her malzemeden, her ülkeden, her kültürden kediler. Onları seviyorum. Üstelik camlı dolaplara kapatmıyorum gözümün önünde olsunlar diye. Gülizar evin en ağır işinin bu yüzlerce kedinin tozunu almak olduğunu, bunların yerine canlı kedi bakmaya razı olduğunu söylüyor hep. İyi fikir. Artık daha yerleşeyim. Kısa süreli seyahatler için evde bırakacak da insanlar var. Evet, bir kedi edinmek gerçekten iyi fikir. Bunu düşünmeliyim. Şu köşede fil dişinden oyulmuş, büyükten küçüğe doğru dizilmiş filler. 7 fil insanı ev sahibi yaparmış. En büyük hayali kendine ait bir ev olan Dul teyzem 7 fili bir araya getirmeye uğraşırdı. 7 fili bulup dizmiş miydi hatırlamıyorum. Daha çok bizimle yaşardı. Kendine ait bir evi olmadan öldüğünü biliyorum. Erken bir ölümdü. Haberi yurt dışında Viyana'dayken almıştım. Üzülmemiştim nedense. Sevmezdik birbirimizi. teyze anne yarısı derler, inanmayın. Benimki Nemrut bir kadındı. Hiçbir şeyimi beğenmez, şımarık olduğumu söyler, annemi benim yüzümden üzerdi. Annem beni savunmak için çırpınırdı. En büyük kozu harika çocuk olmamdı. Teyzem içimde şeytan olduğunu söylemekten bile çekinmezdi. Eğer hayatta kalmışsa şeytanın yardımıyla olmuştur dediğini duymuştum bir defasında. Kafası kızınca ağzından çıkanı kulağı duymazdı. Çalışma odasının duvarına yan yana asılmış nazarlıklar dünyanın her yanından. Hangisini nereden aldığımı unutmuşum. Böyle şeylerin arkalarına nereye ait olduklarını yazmalı. Güney Afrika büyücülerininkini hatırlıyorum. Bir de tam ortadaki Vişnu tasvirini. Sonra kuşlar, her boydan, her biçimde masmavi gözlü baykuşlar. Bakır olanı Şili'den de, ahşap olanlar kuzey ülkelerinden. Tahtadan oyma rengarenk boyalı totemler, büyücü asaları, tavus tüyleri, korkunç Çin ejderhaları, dev mavi boncuklar, kem gözleri kaçırmak için göz boncukları. Rengarenk pullarla, parlak yıldızlı kağıtlarla, mavi boncuklarla, küçücük kilim parçalarıyla donatılmış kelebek nazarlık Halfeti'den. Nereden, ne zaman edindiğimi hatırlamıyorum ama Anadolu kültüründen bir parça olduğunu biliyorum. Hepsi kötülüklere, nazara karşı korunmak için. Uğur getirsin diye. Sehpalardan birinin üstündeki şu kıpkırmızı seramik nar. Rengine vurulmuştum herhalde. O kadar güzel, o kadar parlak bir kırmızı ki. Çin porseleni inceliğindeki pürüzsüz, kırılgan küreyi büyücü falcı edasıyla iki elimle kavruyorum. Tahminimden daha ağır. Kızıl kürenin içinde giderek küçülen üç nar var. En sonuncusunun içinde kristal boncuklardan nar taneleri. Yerine koymaya çalışırken elim titriyor, nar taneleri beyaz yer halısının üstüne yayılıyor. Toplamak için yere eğiliyorum. Çatlamış narın taneleri karın üstüne dağılmış. Güneş, çepeçevre dağların sarp kayalık doruklarının ardında batmak üzere. Avusturya Alpleri miydi, kuzeyde mi? Karların ortasında narın ne işi var? Masal narı, dekor narı. Dört bir yana dağılmış nar tanelerini toplamaya çalışıyor. Karın üstünde küçük sevinç çığlıkları atarak bata çıka emekliyor. Üşümüyor, soğuğu hissetmiyor ya da üşümeyi bilmiyor. Nar berekettir, parçalandıkça çoğalan. Baba elindeki narı ahşap kapının kenarına vurup ikiye ayırıyor. Bak böyle işte. Kapının kenarından incecik süzülen kan karın üstüne damlıyor. Güneşin son ışınlarının karşı dağların doruklarında turuncu kızıl oynaşması. Karın sessizliğini delen köpek havlamaları, uzaklardan gelen derin bir uğultu. Annenin fısıltısı, sıcak nefesi. Ayakların donmuş küçüğüm, içeride kocaman bir nar var, içeri gel. Annenin göğsünün sıcaklığı, yüreğinin atışı, ayaklarından başına yükselen ateş. Karın üstünde kıvrıla kıvrıla giden nar kırmızısı, incecik bir iz. Kar kanıyor, sonra karanlık, boşluk. Karanlık, boşluk. Gülizar'ın sesi. Daha tam iyileşmeden kendinizi böyle zorlamamanız gerek. Bana söyleyin hangisini isterseniz getirip vereyim. Hepsinin tozunu alırım ben bu biberoların. Sadece bakmak, dokunmak istemiştim. Haklısın galiba. Grip insanı paçavraya çeviriyor. Vücudun direncini kırıyor. Birden başım döndü işte. Toplayıcıyla yeniden buluşmayı aklımdan bile geçirmezken, tekrar arayacak olursa bir bahane bulup telefona çıkmamayı planlamışken, neydi cep numarasını tuşlamaya iten? Hangi merak, hangi dürtü, hangi ihtiyaç? Beni o güne kadar hiç önemsemediğim, farkında olmadığım bir dünyayla, nesnelerin, görsellerin dünyasıyla tanıştırmış, yepyeni bir alemin perdesini aralamıştı. Bütün yaşamlar ve imkanlar o perdenin arkasındaki sihirli sahnede, suretlerin aynasında, nesnelerin hatırasında önüme seriliyordu. Hikayeyi ya da oyunu istediğiniz gibi kurgulayabilir, gerçeği yeniden yaratabilir, yazabilirdiniz. İnsanın ne kendi ne de başkalarının yaşamı üzerine hiç sahip olmadığı, olamayacağı mutlak egemenliğe, o tanrısal güce ya da bir romancının insan kaderini gönlünce kurgulama özgürlüğüne sahiptiniz. Bu gücü, bu özgürlüğü ne toplayıcıya ne de başka birine bırakmaya niyetim yoktu. Kendi hikayeme, kendi gerçeğime kendim sahip çıkmak, kaderimi kendim kurgulamak, geleceğe kendi kurgumu bırakmak istiyordum artık. Aradan geçen zamanda toplayıcının topu topu birkaç fotoğraf üzerinden bana biçtiği hikayeyi, onun deyişiyle muhteşem hayatı farkında bile olmadan düşünüyordum. Geçmişle ilgili daha önce hiç ilgilenmediğim, dikkatimi çekmemiş ayrıntılar önem kazanıyor. Bir koku, bir resim, bir renk, anıların karanlık labirentlerinde gezinip kafamı kurcalıyordu. Çoğu zaman bir şeyler hatırladığımı fark ediyor ama hatırladığımın tam ne olduğunu çıkaramıyordum. Hah, işte şöyle olmuştu diyebileceğim bir açıklığa, aydınlık bir görüntüye, zaman ve mekanda kesinliğe varamıyordum. Yaşanmış ve unutulmuş olan bir sürü an belleğimi zorluyor, göğsümün orta yerinde okşayıcı ya da yakıcı bir duygu aklıma dönüşüyor ama biçim ve ruh kazanıp somutlaşamıyordu. Arkamda bit pazarlarına, eskicilerin, hurdacıların eline düşecek özel eşya bırakmayayım düşüncesiyle giriştiğim temizlik bahaneydi. Geçmişe dokunma, hatırlama, kendi hikayemi yeniden yazma isteğinin bahanesi. Evde dinlenmek zorunda olduğum sıkıntılı günleri değerlendirmek niyetiyle giriştiğim bu uğraşın saplantıya dönüşmeye başladığını fotoğrafları gözden geçirirken fark ettim. Gülizar'dan çekmecelerde, çalışma odasında, şu köşede, bu köşede ne kadar fotoğraf bulursa toplamasını rica etmiştim. Meslek hayatımla, sahnelerle, tanıtımla ilgili olanlar zaten tasnif edilmiş, çalışma odasındaki raflarda duran kutulara takılmıştı. Gülizar'ın önüme koyduğu büyük karton kutuda zarflar, şeffaf dosyalar içinde ya da dağınık yüzlerce fotoğrafı görünce şaşırdım gerçekten. Nereden çıktı bunlar? Çoğu annemden gelmiş besbelli ama ben de bulduklarımı atmamış, oraya buraya tıkmışım demek ki. Bazen yapmayı planladığınız bir işin sizi aştığını hisseder, vazgeçersiniz. O anda öyle bir duyguya kapıldım. Gülizar'ın genç bir müzik yazarına verdiğim randevuyu hatırlatmasıyla ferahladım. Başka zaman olsa, ay yine aynı soruları soracaklar, aynı köşede aynı fotoğrafları çekecekler. Sonra da basmak alıp satırlar karalayıp gazetelerine verecekler. Niye bu görüşme taleplerini kabul ediyorum ki? Niye yumuşak yüzlülük yapıyorum diyerek mızıldanırdım. Bu defa randevu saatinin yaklaşmış olmasına neredeyse sevindim. Fotoğraflara bakmayı ertelemenin sağlam bir gerekçesi vardı elimde. Önemli bir gazetenin sanat sayfasında çalışan, kendisi de müzikle, vurguyla belirttiği gibi klasik müzikle uğraşan genç adam beni hem şaşırttı hem de mahcup etti. En olumlu yanı, peşinde konudan habersiz sadece ışığa ve görüntüye odaklı bir foto muhabiri getirmemiş olmasıydı. Yalnızdı ve tek ricası biraz vakit ayırmam, bazı konuları derinliğine konuşmamıza olanak tanımamdı. Hakkımdaki sıradan bilgileri kolaylıkla bulabileceğini, internet ortamının buna imkan verdiğini, zaten buraya gelmeden epeyce bilgi topladığını söyledi. Gazetelerin sanat sayfalarının geniş bir yazıya, derinlikli bir söyleşiye uygun olmadığını hatırlattığımda bana hak verdi ama sadece sanat sayfasıyla yetinmeyeceğini, aynı zamanda önemli bir müzik dergisinde kendi yorumlarıyla geniş bir yazı düşündüğünü söyledi. Ayrıca sizin müziğinizin ve sanatınızın derinliğini yansıtan, doğrudan sizden edineceğim verilerle yapacağım bir haber ya da söyleşi, kısacık da kullanılsa farklı olacaktır, dedi. İddialıydı ama küstah değildi. İşini iyi yapan bir gençti. Hoşuma gitti. Konuşmamız keyifli, keyifli olduğu kadar da düşündürücü geçti. Sorduğu iyi hazırlanmış soruları cevaplandırmaya çalışırken o müzik hakkında ben kendi hakkımda düşünüyorduk. Yıllar önce New York'ta tarzı bu delikanlıya benzeyen bir müzik eleştirmeniyle tanışmıştım. Yaptığı söyleşiden yararlandığımı, müziğin farklı boyutları üzerinde düşünmem için fırsat olduğunu hatırlıyorum. Bu çok klasik, çok sıradan bir soru olacak ama gerçekten merak ediyorum. Klasik müzik, özellikle de opera dışında mesela etnik müzikle, Türk halk müziğiyle, yerel ezgilerle, türkülerle aranız nasıl? Diye sorduğunda ben de klasik cevabımı verdim. Bütün müzik türlerine saygı duyduğumu, en otantik ve insana yakın müziğin halkların bağrından çıkan geleneksel yerel ezgiler olduğunu ama benim ilgi ve bilgi alanım dışında kaldığını söyledim. Ne yazık ki diye eklemeyi de ihmal etmedim imajımı bozmamak, halkı küçümseyen seçkinci bir hava vermemek için. Madem ki müzik yeteneği varmış, çocuk piyano çalmalı diyor anne. Mandolin çalacak hali yok ya, ne demiş şair? Üç telli saz sana yaramaz, üç telli saz dağlarla, dalgalarla kitleleri ileri atlatamaz. Piyano çalmalı, uzun tuvaletler giyerek konserler vermeli, salon alkıştan inlerken maestro önünde eğilip elini öpmeli. Ordu evinde bir piyano var ya, tıngırdatsın biraz bakalım. Sahi o piyano nereden gelmiş buraya? Buralarda piyanoyu kim nereden bilecek? Taş mektepten mi? Orası eskiden Ermeni okulu muymuş, neymiş dedin. Doğru, babam da anlatırdı, buralarda Ermeniler yaşarken kiliselerinde de evlerinde de piyano varmış. Tehcirden sonra evlerde ne varsa kapanın elinde kalmış. Sobanın yanındaki mindere yüzü koyun uzanmış ev ödevini yapmaya çalışırken anne ile babanın konuşmalarını dinliyor. Piyano umrunda değil, o kendi sesini duymak istiyor. Kendi sesi sustuğunda korkuyor. Masaldaki üvey anneden kaçarken ormanda yolunu şaşıran çocuk oluyor. Gece karanlık, dışarıda kar var, oda sıcacık, sobada yanan odunların çıtır çıtır şarkısı. Uzaklardan gelen bir keman sesi, sürüyü ağıla sokmaya çalışan çobanın kavalı mı yoksa? Kışın karda sürüyü dışarı salmazlar, çobanın kavalı değil. Kulak kesiliyor, keman sesi bir yaklaşıp bir uzaklaşıyor, sesin peşinden gidiyor. Usul usul mırıldanıyor rüzgarın taşıdığı şarkıyı. Ne güzel bir müzik bu, okulda mı öğrendiniz? Dışarıdaki kemancının şarkısı. Ben hiçbir şey duymuyorum. Kimse keman çalmıyor dışarıda. Bu çocuğun hayal gücünün sınırı yok. Olmayan keman sesleri duymaya başladı şimdi de. Dışarıda biri var. Keman mı, flüt mü, kaval mı? Neyse ne. Ama dışarıda beyninin içinde yankılanan bir müzik var. O duyuyor. Sesini yükseltiyor, sese ses veriyor. Tuhaf bir çocuk bu. Müzik işini ciddiye almalıyız. Mendelssohn'un keman konçertosuydu diyorum kendi kendime konuştuğumu sanarak. Genç adam şaşırıyor. Mendelssohn'un keman konçertosu mu dediniz? Ah evet, o anda aklıma bir melodi gelmişti de. En fazla 1,5 saat olarak planladığımız görüşme 2 saati çok aştı. Epeyce de yordu beni. Sağlığım hala biraz kırılgandı. Sizi yorduğumun farkındayım ama son bir şey sormak isterdim dediğinde ferahladım. Sıradan gibi görünen bir soru, özel bir merak benimki dedi genç adam. Dünya sahnelerinde alkışlanan, yaşamı müziğe ve sesine odaklamış bir diva olmak nasıl bir duygudur? İnsan bu ağırlıkla nasıl başa çıkar? O anda içimden geleni söyledim. Dışarıdan görüldüğünden daha ağır bir yüktür. İnsan bazen başa çıkmakta zorlanır. Başa çıkamadığım, altında ezildiğim zamanlar oldu. Ezilmediğinize göre hala sesinizle, sanatçı kişiliğinizle dimdik ayakta olduğunuza göre nasıl atlattınız, nasıl başardınız? Yaşama içgüdüsünün gücüyle. Müzik ve onun aracı olan sesin benden ayrı bir şey değil. Yaşamayı sürdürebilmek için sesimi önce kendi içimde duymam, sonra da çığlık olup başkalarına ulaşmam gerekiyordu. Çocukluğumdan beri çığlık atma ihtiyacı duyardım. Sesim yaşam çığlığımdır. Piyano çalmalı, en azından keman. Küçük kız bağırmak, kendi sesini duymak istiyor. Ne piyano, ne keman. Araya başka ses girmemeli. Onun sesini gölgelememeli. Şarkıya mecbur, kendi sesine mecbur. Şarkı bile yetmiyor ona, çığlık atmak istiyor. Öyle bir çığlık ki kayalıklarda yankılansın, dağ başlarından aşıp Kaf Dağı'nın ardındaki masal ülkesine ulaşsın, ovalara yayılsın, dünyayı kaplasın, dünyanın çığlığı olsun. Korkuyor, çok korkuyor. Korkusunu sesiyle bastırıyor. Taş merdivenin ilk basamağına oturmuş, sözleri anlaşılmayan bir şarkı söylüyor. Bir dil uydurmuş kendine, şarkıyla uyumlu yumuşacık bir dil. İçinde bir pınar var. Şarkı olup da akmazsa yüreğini çatlatacak bir ulu su. Minik elini göğsüne bastırıyor, orada çırpınan kuş uçup kaçmasın diye. Tiz perdeden başlayan şarkı her nakaratta bir oktav yükseliyor. Küçük kız bilmeden sesinin yoğunluğunu deniyor. Her yükselen oktavda bir zafer çığlığı atıyor. Nefesi kesiliyor birden, sesler susuyor, derin bir karanlığa yuvarlanıyor. Annesinin kollarında kendine geliyor. Şarkım ormana kaçtı, orman çok karanlıktı, kötü kuşlar vardı, cinler vardı, şarkım korktu. Binlerce dinleyicinin doldurduğu açık hava sahnesinden gecenin lacivert karanlığını okşayan ses ağır ağır yükseliyor. Gece sesini yumuşacık bir tülbent gibi sarmalıyor. Sahne ışıkları, dümdüz siyah tuvaleti içinde selvi gibi uzanan sopranoyu, bir de arkasındaki ruhlar ormanında gece dekorunu aydınlatıyor hafifçe. Opera ve şan dünyasında kendinden söz ettirmeye başlayan genç yeteneği dinlemeye gelmiş seçkin bir dinleyici kitlesi. Zor beğenen, çok eleştiren, kendi müziklerine meftun ve kıskanç bir kitle. Bu kızın repertuarına bu kadar güç parçaları alması küstahlık değil mi biraz? Küçük kız oturduğu taş merdivenden usulca kalkıyor. Sesi almış başını gidiyor, geri çağırması gerek. Kötü cinler ormanında kaybolan ses geri gelmez bir daha. Korkuya kapılıyor, sesinin peşine düşüyor. İnanılmazdı, muhteşemdi, cezbeye kapılmış gibiydi. Kendi sesinin peşine takılmıştı sanki. donuk kalmışlık, sahnedeki genç sopranodan değil de bilinmeyen bir kaynaktan fışkıran bu olağanüstü ses bütün dinleyenleri girdap gibi içine, kendi karanlığına çekmişti. Sonra bir şey oldu. Ünlü bir müzik otoritesinin konser sonrasında yazdığı satırlar. Bir şey olmuştu. Ormana kaçan sesinin peşinden koştururken bir süre sessizliğe gömülmesine, başka bir dünyaya göçmesine neden olan bir şey. Küçük kız sesini yitiriyor, ses ormana kaçıyor, aysız bir gece, orman karanlık, çok karanlık. Cinler ağaçların arkasına saklanmış, ağaçlar kötü ruhlara dönüşmüş, kötü gece kuşları uçuyor. İncecikten bir keman sesi duyuluyor uzaktan. Dost bir ses, tanış bir ses. O sese doğru koşmak istiyor, sonra başka bir ses. Avcının borazanının geceyi yırtan, ölümü çağıran sesi. Ceylanlar kaçışıyor av köpeklerinin ve kötü kuşların önünden. Küçük kız vuruluyor. Ruhlar ormanında gece dekorunun önünde kendinden geçmiş, baygın yatıyor. Dalga dalga hareketlenen dinleyiciler, susan müzik, üstüne eğilmiş yabancı yüzler, can kurtaran sireni, karanlık, koyu karanlık. Bir şey olmuştu. Hiç hesaplamamıştım, içimden geldiği gibi konuşmuştum ama genç adamın istediği parlak cümleyi de kurmuştum işte. Haberi ya da söyleşiyi yayımlarken bu sözlerimi başlığa çıkaracağından emindim. Teşekkür edip gitmeye davranırken, az kaldı unutuyordum, heyecanıma verin dedi. Arşivde fotoğraflarınız var tabii, bu yüzden fotoğrafçı getirmedim. Onun çekecekleri de arşivdekilerden farklı olmayacaktı. Sıradan olmayan birkaç fotoğrafınızı isterdim. Çocukluk fotoğraflarınız ya da konservatuvar yıllarınıza ait bir iki fotoğraf. Yine mi fotoğraf? Mistik güçlere, sembollere, göksel işaretlere inanan biri olsaydım, genç müzik muhabirinin birkaç özel fotoğraf istemesini kaderin işareti ya da uyarısı sayardım. Neyse ki çocukluğumdan beri hurafelere, boş inançlara, mistik düşüncelere karşı şerbetliyimdir. Öyle yetiştirildim. Özellikle babam, kızının batının bilim ve sanat düşüncesiyle, aydınlık bir kafayla yetişmesine önem verirdi. Ara sıra ziyarete gelip 5-10 gün kalan bir yaşlı hala dışında evde namaz kılındığını, dini merasimler yapıldığını hatırlamam. Teyzem Ramazan'da oruç tutardı ama öyle 30 gün değil, Kadir gecesinde ya da son 10 günde. Küçükken ben de heveslenirdim oruç tutmaya. Çocuğun orucu 3 öğün yiyerek olur derlerdi. Bayramları kutlardık, şeker bayramını, kurban kesilmese de kurban bayramını. Ben mevlitleri severdim. Evde mevlit okunmasa da konu komşunun okuttuğu mevlitlere gidilirdi. Annem başına beyaz bir örtü atardı, öteki kadınlar da öyle. Kağıt külahlar içinde peynir şekeri, akide şekeri dağıtılırdı. Mevlit okuyan hocayı büyülenmiş gibi dinlerdim. Ben okusam şarkı gibi okurdum diye düşünür, mevlitan olmayı düşlerdim. Nedense yalan söyledim. Özel fotoğraflar bulabileceğimi sanmıyorum, dedim. Sekreterime sorarım, bulabilirse iletir size. Toplayıcıya sormalısın, onda vardır diyecek halim yoktu tabii. Ertesi gün tahlillerimi yaptırmak için tanı merkezine gitme bahanesi yetişti imdadıma. Daha ertesi günde müzik çevrelerinden iki eski arkadaşımın geçmiş olsun ziyareti. Ama fotoğraf dolu kocaman karton kutunun çalışma odasının bir köşesinde beni beklediğini biliyordum. Bir ara Gülizar'a, bunlarla uğraşmak istemiyorum. Olduğu gibi at ama kimsenin eline geçmemesi için yak hepsini ya da tek tek yırt demek geçti içimden. Sonra vazgeçtim. Hastalıklı bir ruh haline, garip bir paranoyaya kapıldığım düşüncesiyle kendime geldim. Alt tarafı fotoğraf, insanın yaşanan anları dondurup sonsuzluğa taşıma ihtiyacının malzemelerinden biri. İnsan denilen yaratık anı yaşamakla yetinemiyor, yaşadığını belgelemek, geriye kendinden bir şeyler bırakmak istiyor. Doldurduğumuz CD'lerin amacı da aynı değil mi? Nihayet cesaret ettim işte. Karton kutudaki büyük sarı zarfların en yıpranmış görünenlerinden birkaçını alıp içindekileri divanın üstüne yaydım. Kenarları tırtıklı, sarı lekeli, yer yer kırılmış kartonlara yapıştırılmış aile fotoğrafları. Kılıç kuşanmış subay elbiseli damat, sandıktan çıkan gelinliği giymiş, duvağını takmış, elinde yapma müge demeti tutan sarışın genç gelin. İki yanlarında anneler, babalar, anneannenin yanında kolları çıplak bırakan şık bir tuvalet giymiş teyzem. Babamın sonradan benim de tanıdığım bir asker arkadaşı ve karısı, tanımadığım başka insanlar, bizimkilerin düğün fotoğrafı. Yine öyle büyük boy bir grup resminde bir futbol takımı var. Babam takım arkadaşlarının önüne uzanmış, bir kolunu yere dayamış, öteki kolunun altında futbol topunu tutuyor. Çok genç görünüyor, takım formaları da komik. Resmin sağ köşesinde eski yazıyla bir tarih var. Eski yazı rakamları öğrenmiştim. Yazının mürekkebi uçmuş, epeyce silinmiş ama okuyabiliyorum. 1922. Babam futbola meraklıydı. Gençliğinde kaleci oynadığını anlatırdı. Yine öyle büyük bir fotoğrafta Osmanlı paşası, üniformalı, fesli göğsünde nişanlar asılı, ağır havalı bir adam, yanında kızlı erkekli bir çocuk kalabalığı. Salonda asılı yağlı boya tablodaki paşaya benziyor. Odur belki de. Fotoğraftakilerin hiçbirini tanımıyorum. Zaten çok eski bir resim. Baba tarafının pek övünülen paşa sülalesinden birileri olmalı. Birkaç adet atlı fotoğraf da var. Bunlar daha yeni. Babam beyaz akıtmalı güzel bir at üstünde poz vermiş. İşte buna inanmazdım. Annem binici kıyafetiyle elinde ince bir kırbaç, ayağında mahmuzlu binici çizmeleri, başında beyaz bir şapka başka bir ata binmiş. O zamanlar kadınların ata binmesi de modaymış demek. Bir başka resimde at üstünde erkekli kadınlı bir grup var. Aralarında annemi seçebiliyorum. Hatırlıyorum, ben de daha küçükken ata bindirilmiştim. Topçu birliklerinde atlar vardı o zamanlar. En uslu, en sakin hayvan seçilmiş, üstüne babamın ve seyisin yardımıyla oturtulmuştum. Küçük ayaklarım üzengilere yetişsin diye alayın saracına özel eğer ve takımlar yaptırılmıştı. Hiç korkmamıştım. Daha ilk binişimde dizginleri ben tutacağım, tek başıma bineceğim diye tutturmuştum da babam çok iftihar etmişti erkek gibi cesur kızıyla. En fazla 5, bilemedin 6 yaşındaydım herhalde. Etrafa saçtığım fotoğrafları eşeliyorum. At üstünde bir fotoğrafımı bulamıyorum. Mutlaka vardır. Babam kaçırmazdı böyle özel anları. Zeiss Ikon marka körüklü fotoğraf makinesiyle poz poz resimlerimi çekerdi. Kim bilir nerededir, nerede dağılmıştır atlı resimler. Belki de toplayıcıdadır. Annenin sitemkar ve endişeli sesi. Parmak kadar çocuğu atın üstünde tek başına oturtmaktan korkmuyorsun. Düşüp kafasını patlatsa Allah korusun, böğrüne, kafasına bir tekme yese ne olacak? Hiçbir şey olmaz ona. Dengesi o kadar iyi ki bacakları da uzun, tam bir binici. Küçük kız atın üstünde bir masal kuşuna binmiş gibi hissediyor kendini. Atını hafifçe mahmuzluyor, acıtarak değil. Hadi uçur beni anlamında bir dokunuşla. At tırsa kalkıyor, yel oluyor. Küçük binici avazı çıktığı kadar bağırmak, sevinç çığlıkları atmak, şarkılar söylemek istiyor. Sonsuz özgürlük duygusu, rüzgara karışmanın coşkusu. Annenin kucağında geniş bir kuşakla sıcacık gövdeye sıkı sıkıya bağlanmış mısır tarlalarının arasından dört nala geçiyorlar. At bizi kaçırıyor, diğer anne gülerek. Korkma, atlar nereye gideceklerini bilirler, evlerine dönerler. Çocuk korkmuyor. Hava serin ama o anne sıcağından bir giysiye bürünmüş. Atın üstünde rüzgarla yarışıyor. Sonra kayalıklar, sonra loş bir koruluğun içinden, başına çarpan dağların arasından annesinin kucağına büzülerek geçişleri, sonra aydınlık, korkma. 8. ayrımın sonu, sayfa 132.